Eylül.
Ayrım 2.
Süreya, annem geliyor dedi. Balkonun öbür tarafından annesi geliyordu. Gülerek bahçede kocasını gösterdi. Süreya başını sallayarak gördük dedi. Hanımefendi Necip'e rahat edip etmediğini soruyor. Süreya onun ağzını açmasına vakit bırakmayarak garip soru diyordu. Sanki burada boğulmaktan başka bir şey varmış gibi. Şimdi sıcak gittikçe ateşlenerek her taraf bir fırın, ağaçsız, rüzgarsız bir külhan gibi şiddetle yanmaya başlar. Hiç o zaman sormazsınız, nasılsınız, terliyor musunuz, boğuluyor musunuz demezsiniz. Rüzgar çıksın diye saatin 9'unu beklemeli. Arkadan Suat'ın sesini işittiler. Gülerek hanımefendiye, vallahi benim bir suçum yok anneciğim diyordu. O, mümkün değil, bu yıl burada oturmayacak. Hanımefendi gülerek, öyle ya, bir yalı tutar, alır, seni götürür, dedi. Süreyya alaycı, evet, sayenizde, diye söylendi. Necip dedi ki, ne iyi olur vallahi, bir küçük yalı, karı koca istediğiniz gibi bir yalıyı 30 liraya tutarsınız. Suat birden yürek çarpıntısıyla sordu, 30 liraya mı? Süreyya annesinin elini tutmuş, yakınıyor, yalvarıyordu. Annesi gülerek başını sallıyor, mümkün değil, imkanı yok diye tekrarlıyordu. Babasının elindekini avucundakini çubuklara verdiğini, hatta parasızlıktan yakındığını söylüyor, kendisine gelince nereden bulurum diyordu. Süreyya, ah sizde ne çıkınlar vardır diyor, annesi gülerek, 30 lira mümkün değil, sen erkek değil misin, bir karını besleyemiyor musun diye eğleniyordu. O zaman Süreyya hiddetle, evet, hakkım var dedi. Fakat ben maaşımla ancak boğazımı besleyebilirim. Peşin 30 lira. Bunun için borç mu etmeli? Onlar konuşurken Suat kocasına işittirmemeye çalışarak Necip'e dedi ki, bugün gidiyor musunuz? Necip tereddüt ederken burada kalmanın onun için bir fedakarlık olduğunu düşünerek rica eder bir sesle ekledi. Bugün kalınız. Sonra bunu da yeter görmeyerek, kalınız, size ihtiyacım var dedi. Bu ses, bu eda o kadar gizemli, o kadar tatlıydı ki Necip şaşırmış bile görünmeden baş eğdi. Suat onları sıkmadan akşamı etmek için ruhunu tüketti. Süreyya'yı bütün bütün kızdırmak istiyormuş gibi hava o kadar ısınmış, o kadar durgunlaşmıştı ki hepsi baygın baygın perdelerin arkasına sinen serince gölgeye sığınmışlardı. Fatin ile beyefendi İstanbul'a kalemlerine gittiklerinden evde iki erkekle üç kadın kalmıştı. Hacer ise bugün öğle yemeğinden önce görünmedi. Onun merak edip önemsediği şeylerde böyle birden küsüşleri, sebepsiz ihmal edişleri vardı. Bu sabah onun sarışınlarda çok görülen bir duygusallıkla pek sıkıntılı olduğunu düşünerek kendileri Suat'la iki erkek otururlarken Suat gezme teklifini mümkün görmediğinden sonunda piyanoyu bir kurtuluş çaresi olarak kabul etti. Necip'in musikiyi pek sevdiğini bildiğinden onu eğlendirebilmek için ne zamandır ihmal ettiği piyanosuna geçti. Süreyya uzanmış olduğu minderde gözleri tavana dikilmiş kımıldanmayarak, sıcakta dinlenmiyor diyordu. Sonra gülerek, ama yine de çal Suat, teşekkür ederim. Etraftaki böcek uğultusunun yanında piyanon gerçekten musiki yerine geçiyor diye gülüyordu. Necip ise tersine pek hoşlanarak alçak bir sandalye ile köşede piyanonun yanına gelip oturmuştu. Suat çoktan beri çalmadığı havaları çalmakta güçlük çekiyor, el becerisinin tembelliğinin cezası olarak kaybolduğundan söz ederek yakınıyordu. Evin içinde sürekli olarak piyanonun nameleri dalgalandı yemek haberi geldiği zaman. Süreyya uzun bir of ile kalkarak koştu, piyanonun kapağını kapadı. Musiki ile idam diye eğlenerek, aman kurtulduk ya Rabbim, sen de mi eziyet meleklerinden oldun Suat diyordu. Sofrada yine o konuyu açtılar. Necip yakınmaya başlamadan hanımefendi gülerek, işte yalıya gidiyorsunuz ha dedi. Süreyya acı bir rica ile, evet sayenizde derken Hacer merakla soruyordu. Hanımefendi tatlı sesiyle ağır ağır anlatıyor, Süreyya'nın artık burada sıkıldığından kaçacağını, boğaz içinde bir yalı tutup Suat'ı götüreceğini hafif bir gülümsemeyle haber veriyordu. Hacer önce gerçek sandı. Birden bütün yüzünü kaplayan bir hiddet alevinden sonra kendisini tutarak, oh ne âlâ dedi. Burada yalnız başımıza. Hanımefendi gülerek sözünü kesti. Artık biz de yalıya misafir gideriz. Şimdiye kadar onlar bizde misafirdi. Şimdiden sonra da biz onlarda. Değil mi Hacer? Hacer soğuk. O niçinmiş o? Biz de istesek gidemez miyiz? Dedi. Süreyya bir ah çekerek, gitsek de hep birlikte gitsek, diyordu. Hacer yüzüne bir sevinç parıltısı yayılmasını engelleyemeyerek, ha dedi, ben de sahi gidiyorlar sandımdı. Necip, Hacer'in böyle küçüklüklere pek çok kapılarak onları böyle basit bir tavırla açığa vurduğunu görmekle birlikte ona acıyordu. Hacer güzellikçe belki Suat'tan üstündü. Fakat diğer bütün şeylerde Suat'ın üstünlüğü o kadar göze çarpıyordu ki bunu Hacer'in fark etmemesi olanaksızdı. Ahlakça, ağırbaşlılıkça, uysallık ve nezaketçe bu üstünlük Suat'a öyle bir hal veriyordu ki güzelliği bundan daha zenginleşiyordu. Kocasına olan bağlılığı, sakin, daima güler yüzlü, daima alçak gönüllü halleri bir yükseliş sebebi oluyor, onu yüceltiyordu. Halbuki Hacer'in öyle anları olurdu ki bir gölge gibi belli belirsiz ince kaşları, şeffaf cildi, saçlarının güzel edasıyla gerçekten güzel bir kadın olduğu görülür, Necip bu güzellikte biraz yaramaz, biraz yırtıcı kuş rengi bulurdu. Sonra Suat'ın mutluluğu yanında kendisinin ziyan edilmiş evlilik hayatı, bu kadına karşı saklamaya nezaket ve dayanma gücünün yetmediği bir kin ile onu incitir dururdu. Necip eğer Suat'ın yumuşaklığı ve iradesi olmasa Hacer'le anlaşmanın olanaksız olduğunu anlıyor, Hacer'in hatta fırsat bile beklemeyen şu hırçın hücumlarına Suat'ın bir yumuşaklık ve dayanma gücüyle karşılık verdiğini fark ediyordu. Sofradan kalkıp salona çıktıkları zaman "Siz pek iyi yapıyorsunuz," dedi. Suat önce anlamazlıktan geldi. Bunların kendisine bir saldırı olmadığını, Hacer'in bazen herkese karşı böyle davrandığını ileri sürdü. Fakat Süreyya da onlarla birleşti ve Suat'ı o tavırların birer açık saldırı olduğunu kabule zorladılar. O zaman onu küçük bir kardeş gibi sevdiğini, her haline pek çok acıdığını, bunun için öyle küçük şeylerine önem vermemeyi tercih ettiğini söyledi. "Yemin ederim ki," diyordu. "Hacer sizin sandığınız kadar kötü bir kız değildir. İyi idare edilirse iyi olur. Halbuki..." Süreyya ağız dolusu duman savurarak, "İşte asıl iş orada ya," diye haykırdı. "Bu kadar kişinin içinde bu kadar sabır yalnız sende var." Necip gülerek, "İşte ben de bu sabra hayran oluyorum," dedi. Süreyya Suat'ın elinden tutmuş Necip'e gösteriyordu. "Benim karım bir melektir Necip." Suat gülümseyerek, "Kızarmak gerekir mi?" diye sordu. Süreyya, "Sen ne yaparsan yap," dedi. "Ben müsaadenizle ve rahat rahat ya da rahat etmek niyetiyle gider şuraya yatarım." Salona henüz giren Hacer, "Oo, ağabeyim bu yıl öğle uykusuna pek erken başladı," diye söylendi. Sonra dönüp Suat'a, "Bu uyku ile yalıda ne yaparsın? Senin orada yalnızlıktan canın pek sıkılacak sanıyorum," dedi. Suat gülümseyerek sordu, "Niçin? Siz gelmez miydiniz?" Hacer bir tür dans yapar gibi Necip'e doğru giderken, "Ben mi?" dedi. Biraz tereddütten sonra ekledi, "Canım hele bir yalı tutulsun da bu ne kadar acele." Biraz durdu, sonra söylemek istediğini içine sindirdiğini gösterir bir biçimde derin bir soluk alarak orada yatan Süreyya'yı görmemiş gibi Necip'e yaklaştı. "Akşama kadar benimle birliktesin," dedi. Necip, "Ya şimdi siz Suat Hanım'ın yalnızlığından söz ediyordunuz," diyecek oldu. Hacer uzun bir "Oo!" koyvererek başladı. "O şimdi yalnız değil ki. İnsana kuru hülyadan iyi arkadaş mı olur? Kuzum, bu yalı hülyası öyle bir hastalıktır ki insanı kendisine çok bağlı bir dostundan daha çok meşgul eder." Necip yine "Hep birlikte burada otururuz değil mi Hacer Hanım?" diyor. Süreyya yattığı yerden sesleniyordu. "İsterseniz gezmeye çıkın. Kütük ormanlarına ya da fasulye korusuna." Hacer, Necip'in çekingen tavırlarına, Süreyya'nın biraz kuru ses tonuna bakıp sessiz duran Suat'a hücum etti. "Yalıyı nerede tutuyorsunuz Suat?" Suat gülümsemeye çalışarak, "Bakalım, daha karar vermedik," dedi. "Öyleyse karar vermemek için çok zahmet çekmeyeceksiniz. Ben de önce sahi sandımdı. Bizde buzlu yurtluk varken böyle söylenilir, söylenilir, birçok tatlı hayal kurulur," gülerek Süreyya'ya, Necip'e bakıyordu. "Sonra vazgeçilir. Değil mi? Zaten bundan kolay şey olur mu? Ağabeyim malum ya, önce bir heves, bir heves, üstüne uyku. O Paris'e de böyle gidip gelmedi miydi?" Suat bu konuşmanın arasında kendi kendisine hep "ah bir akşam olsa" diyordu. Akşamüstü hepsini kandırıp yola çıkardı. Fakat son tren gelip de dadısının çıkmadığını görünce canı pek sıkıldı. O kadar yalvardığı halde babasının belki aldırmayacağını düşünerek kızıyordu. Dadısı ertesi akşamda, öbür akşamda gelmedi. Suat akşama kadar bin sabırsızlık işkenceleriyle bekliyor, bütün gün umduğu halde son saatte umudunu kesip onun gelmeyeceğini, gelse bile boş geleceğini düşünüyor, umudu iyice kırılıyordu. Öbür gün tekrar Necip'i alıkoymak için pek sıkıldı. Ama niçin alıkoyduğunu da anlamıyordu. Yalnız onun Süreyya'ya nasıl yürekten bağlı olduğunu bildiğinden, para geldiği zaman kocasının sevincinde orada olmasını istiyor. Bundan başka Necip'in Boğaziçi hakkındaki bilgisinden yararlanılacağını da düşünüyordu. Fakat akşamlara kadar Hacer'in şımarık, hırçın kadınlığından neler çektiğini görerek sıkılıyordu. Bunun için yine "kalınız" sözünü büyük bir gayretle kendisini zorlayarak söyleyebildi. Fakat Necip Bey ciddi hiçbir imada bulunmamış, hep sessiz sedasız beklemişti. İkinci akşam yine bir aralık yalnız kalınca, "sizi akşama kadar burada bekletip sıkıyorum, affediniz" dedi. "Süreyya'ya bir oyun yapacağım, sizin de bulunmanızı istiyorum, fakat olmuyor ki." Necip, "zaten cumartesi inmeye karar vermiştim" diye ricayı tekrar engelledi. Ne olduğunu anlamamakla birlikte bu oyunun yalıyla ilgili olduğunu düşünüyordu. Artık bütün köşkün ağzında alay nedeni olan bu konudan söz edildikçe Suad'ın heyecanlanması bu düşüncesini doğruluyordu. Fakat bu sorunda hepsi o kadar aşırılığa kaçıyorlardı ki artık gereğinden fazla oluyor, hatta rahatsız ediyordu. Bunu fark eden Necip, Suad'ın yanıt vermediğini gördükçe kadının sabrına, dayanma gücüne şaşıyordu. Suat'la işte 5 yıldan beri tanışıyorlardı. Bu 5 yıl içinde ona olan saygısı her an çoğalmış, kadınlar arasında böylesine rastlamanın pek güç olduğu sanısına varmıştı. Necip zaten pek seyrek ziyaret ettiği bu aileye Süreyya evlendikten sonra daha da seyrek gelmeye başlamıştı. O zaman henüz okuldan çıkmış, uzun öğrenim yıllarının biriktirdiği bir telaş ve ateşle yaşamaya koyulmuştu. Kadınlar hakkında pek uzaktan ve sayfalar arasında incelemenin, deneyim ve usa vurmaktan çok hayallerden elde edilmiş yüzeysel bir incelemenin belirlediği pek hülyalı düşünceleri vardı önceleri. Deneyim kendisinde acı hayal yaraları açtı ve gençliğe özgü sıcak kanlılığının yönlendirmesiyle kolayca deneyimler edinerek kadınlar konusunda sağlam ve itiraz edilemez bir fikir ve felsefe edinmiş, artık hayat kavgalarından yararlanma tehlikesine karşı tamamen dayanıklı bir zırh ile silahlanmış olduğuna inanarak öylece yaşamaya başladı. Bu sırada ara sıra gördüğü Suat, onun uysallık ve sessizlik içindeki neşesi, ciddiyet ve ağırbaşlılığa engel olmayan çocukluğu kendisine pek yüzeysel, pek yapmacıklı gelir, onun da öteki kadınlar gibi olduğunu düşünerek Süreyya'nın ilk zamanlar gösterdiği memnunluk belirtilerine içinden "çok geçmez görürsün" diye baş sallardı. Fakat zaman geçip bu memnunluğun daha da çoğaldığını gördükçe merak daha da arttı. Bir gün Süreyya'ya, "sen 1. ikramiyeyi kazanmışsın azizim" dedi ve elini sıkarak, "fakat 1. ikramiyede layık bir ele düştüğüne teşekkür etmelidir. Çünkü iltifat çakmadığıma eminsin ya, inan ki birbirinize layıksınız" diye ekledi. Şimdi köşkte hepsi, Bey, Fatin, Hacer, hatta bazen bunlara katılan hanımefendi hep birden eğlenmek için yalı konusunu dillerine dolamışlardı. Süreyya kah sert bir sesle, kah şakayla karışık onlara yanıt veriyor. Yalnız ara sıra Fatin'e ağırca ve acı gelen bu şakalarıyla hepsini güldürüyordu. Necip daima tarafsız kaldığı bu konuşmaların kendisi üzerindeki etkilerini düşünerek Suad'ın sessiz kalışına şaşırıyordu.
Ayrım sonu.